Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında daha Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Muhterem hocam, bir önceki programımızda Esad Efendi Hazretleri'nin tefekkürle alakalı görüşlerinden bahsediyordunuz. Tefekkür nedir? Kur'an-ı Kerim'de tefekkür hangi şekillerde geçiyor? Ve Esad Efendi Hazretleri'nin tefekkürle alakalı kanaatlerine başlamıştınız. Dilerseniz buradan devam edebiliriz.
Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim, Esad Efendi, Allah'a maddi vücutla değil, kalple yaklaşılabileceğini söyleyerek İmam-ı Gazali'den örnek almak suretiyle buradaki kalbin göğüsteki yürekten öte büyük bir sır olduğunu ve bu manevi kalp ile teması sağlamak için de tefekkürün gerekli olduğunu belirtmektedir. Yani kalp ve manaya girebilmek için tefekkür lazım.
Evet.
Yani tefekkür, peygamberimiz sık sık sahabeyi tefekkür konusunda bizzat ameli olarak, hatta nasıl yapılacağını tavsiye yollu sık sık uyarırdı. Ben şu örneği hiç unutmam. Hazreti Ömer'i bir intibaha davet edişi var peygamberimizin. Düşünmeye, uyarılmaya.
Evet.
Ona doğru bir daveti var. Bir gün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yattığı odasında ziyaret eden Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle anlatır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna çıktım. Gördüm ki o hasır üzerine yatmış. Hasırın örgüleri bedeninin bir tarafında iz bırakmıştı. Ayrıca hurma lifinden yapılmış deri bir yastık üzerinde yaslanmaktaydı.
Evet.
Gözümü kaldırdım. Peygamberimin yattığı odanın içine şöyle bir göz gezdirdim. Allah'a yemin ederim ki orada üç deri posttan başka dikkat çeken hiçbir şey yoktu. Eşya olarak peygamberimizin evinde üç tane deri post vardı. Başka bir şey yok.
Evet.
Duygulandım. Ya Resulallah dedim. Allah'a dua et de ümmetine genişlik, zenginlik versin. Rumlar ve İranlılar Allah'a ibadet etmezler iken kendilerine fevkalade zenginlik verilmiş. Dünya onlara takdim edilmiş dedim. İmansız ama bütün dünya İran'a, Bizans'a verilmiş.
Evet.
Dua et, ümmetine de versin Allah dedim. Bu sözleri işiten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yavaşça yerinden doğrularak, sen de mi böyle düşünüyorsun ey Hattaboğlu? Sen de mi böyle düşünüyorsun ey Hattaboğlu? Tefekkür. Şüphesiz İranlılar ve Bizanslılar iyi amellerinin karşılığı kendilerine dünya hayatında peşin verilen bir kavimdir. İranlılar, Bizanslılar iyi amellerinin karşılığını bu dünyada aldılar diyor.
Evet.
Buhari Nikah 83. Bu olay üzerine Allah şu ayeti indirdi. Hadislikle kalmıyor. Ayetle de tasdik ediliyor.
Evet.
Peygamberimizin sözü. El-İnsan suresi ayet 20. Diyor ki nereye baksan orada her türlü nimet, orada her türlü servet, orada her türlü ihtişam ve büyük bir saltanat görürsün diyor. İşte dünya kafirlere verilmiştir fikri. Dünya kafirlere. Müslümanlara dünya yani nimetler ahirette verilecek. Burada dünya nimetlerinde rahat edenler ahirette yorulacaklar.
Evet.
Burada nimetlerden mahrum kalıp ızdırap çekenler de ahirette dinlenecekler. Zengin bir arkadaşım geldi. Çok zengin, müteahhit. Hocam dedi, böyle ayetler, hadisler var dedi. Ben de zenginim dedi şimdi dedi. Soframda her türlü yemek var dedi.
Ben ne yapacağım dedi.
Ben ne yapacağım dedi. Ben de dedim, rahmetli Musa Topbaş Efendimiz Hazretleri ne diyordu? Beyler beyi sarayında oturan bir zengin bile olsan, fakirin yediği gibi yiyeceksin, fakirin yaşadığı gibi yaşayacaksın. Fakirin giydiği gibi giyeceksin. Fazlasını kullanmaktan yarın ahirette hesap var.
Evet.
Yani fakirlik, zenginliğin içinde bu fakirliği yaşarsan, ki Hazreti Süleyman öyleydi, ahirette problem yok. Nice zenginler bu yönden fakirdir. Ve fakirlerle beraber beni haşret diyen peygamberin anlatmak istediği bu. Ne kadar zengin bile olsa bir kimse israf etmeye hakkı yok. Fazla kullanmaya hakkı yok. Fakir ne kadar yiyor, o kadar yiyecek. Bir gün İlhan hocamız Musa Efendimiz'in yanına vardım diyor.
Evet.
Ziyarete. Herhalde bir öğle yemeği falan niye yiyor herhalde galiba. Baktım ofisin kırık pirincini yiyordu Musa Efendimiz diyor. Kudüs'e sürü. Efendim bu ne hal dedim. Ve tek çeşit yemek. Ekmek ve ofisin kırık pirinci. Kırık olmayan pirinç 4 lira. Kırık pirinç 1 lira.
1 lira.
Yani haliniz vaktiniz yerinde. Ama böyle ucuz bir pirinç yiyorsunuz. Acaba bir iktisatla mı alakalı bu? Gibilerden esprili bir soru sordum diyor.
Evet.
O da bana şu cevabı verdi. Fakirler kırık olmayan pirinç pahalı olduğu için alamıyorlar ve yiyemiyorlar. Kırık pirinci sadece fakirler alıyor, yiyor. Ben de fakirlerle empati kurabilmek için, hallerini anlayabilmek için ofisin kırık pirincini aldım ve ofisin kırık pirincinden pilav yaptırdım, onu yiyorum diyor. Ve biz fakirin yediğini yersek halini anlarız. Halini anlayınca o fakirlere de muamelemiz ona göre olur diyor.
Evet.
Gerçekten zengin olmak yasak değil İslamiyet'te. Ama harcamalar, israf, bunlardan hesaba çekileceğiz. İnnallâhe lâ yuhibbul musrifîn. İktisat etmekte sevgi sırrı var. İsraf etmekte de sevgisizlik sırrı var. Allah iktisat edenleri, ölçülü olanları, aşırı harcamayanları çok sever. O zaman bizde dersimiz bu. Ne kadar varlığımız varsa varsın. Peygamberimizin sünneti la teştemi. La teştemi. Yani bir araya gelmesin. Üdmanin iki katık fi inain vahidin bir sofrada. La teştemi üdmanin iki katık bir araya gelmesin. Fi inain vahidin sofraya oturduğunuz zaman sofranızda iki katık olmasın. Pilav var, taze fasulye yemeği var. Olmaz. Ya taze fasulye ya da pilav. Birisini tercih edeceksin. Bir oturduğun zaman sofrada bir çeşit yemek olacak. Sünnet budur. Fakirin de üç aşağı beş yukarı sofrası bundan ibaret.
Evet.
İşte lafı karıştırmak istemiyorum da tefekküre peygamberimiz böyle davet ediyordu. İşte bir tefekküre örnek olarak zengin bile olsanız fakir yaşamak ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zenginlere, zengin milletlere, Bizanslılara, İranlılara Allah zenginlik verdi. Yaptığı iyiliklerin karşılığını bu dünyada veriyor. Yani bizimki ahirette.
Evet hocam.
Onun için fakirlerle beraber yaşamak, fakir olmak. Biz de peygamberimizin ya Rabbi beni fakirlerin arasında yaşat, fakirlerle, miskinlerle beraber haşret. Bu hadisin manasını ciddi ciddi bilmiyoruz yani biz. Yani gayet ciddi bir şekilde bilmiyoruz. Miskin demek ne demek? Fakir demek ne demek? Bunlar hep Bunun üzerine çok düşünmek lazım. Bunun manasını ben öyle anlıyorum ki, ben zenginim. Benim varlığım yerinde. Benim şu kadar maaşım var, evim var. Ben sofraya oturduğum zaman benim soframda bir çeşit yemek olmalı. İki çeşit yemek varsa ben Hilton'da kalıyorum demektir. Lükstür ikinci yemek. Osmanlı padişahları hatırlayabildiğim kadarıyla Fatih Sultan Mehmet Han'a kadar sofralarında bir çeşit yemek bulundururlardı. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra sofradaki yemek sayısı ikiye, nadiretten üçe çıkmıştı.
Evet.
Çünkü Abdurrahman İbni Avf peygamberimizin vefatından sonra üç çeşit yemek bulunan bir iftar sofrasına davet edilmişti. Ve Abdurrahman İbni Avf o sofrayı görünce ağlamış ve ayağa kalkmış. Ne oldu diyenlere, peygamberimiz zamanında biz aç yaşadık, aç. Tokluk görmedik biz. Ve bir sofrada bir tane katıktan başka bir şey olmazdı. O yüce peygamber açlıktan dolayı karnına taş bağlardı. Şimdi ümmet refah içerisinde, bu yemekler, bu sofralar, bu ne oluyor demiş. O iftar sofrasını Abdurrahman İbni Avf Hazretleri terk etmişti.
Evet.
Yani yokluğa talim etmek, yokluk sırrı, hiçlik sırrı. Bedene de yaşatıyoruz fakirlikte. Yani ruhumuz yokluk sırrı var. Nefsimizde yokluk sırrı var, tamam. Ama bedendeki maddi yokluk ve hiçlik sırrı nasıl? Az yemek yemek, tek çeşit yemek yemek, günde üç öğün yememekle ortaya çıkar. İşte tefekkür kelimesi anlatıldığı zaman, tefekkür kelimesi anlatıldığı zaman bu anlatımların bize tesir etmesi, soframızdaki katık sayısının yani iki katık olabilir en fazla.
Evet.
Ama 3, 4, 5, 6 böyle Zekeriya sofrası gibi 50 türlü yiyecekle dolu, 15 çeşit yiyeceğin olduğu bir sofra olmaması lazım. Eğer peygambere benzemek istiyorsak, zengin iken fakirin yediği gibi yer, fakirin giyindiği gibi giyer, fakirin hali gibi haliniz olursa ahirette zenginlerin arasında değil, fakirlerin arasında haşrolunursunuz. Peygamberimizin de arzusu buydu. Beni fakirler arasında haşret ya Rabbi diyor.
Evet.
Yoksa zenginlik yerilmiş veya kötülenmiş bir şey değil. Ama fakirlik yaşamı yaşanacaktır. İsraf yok. Fazla harcamak yok. Biz iyi hatırlıyoruz. Rahmetli Sami Efendi Hazretleri abdest alırdı. Avucunun içi dolacak kadar suyu akıtırdı. Avucunun içi dolacak kadar suyu akıtırdı.
Evet.
Çeşmeye kapatırdı. Onunla önce bir elini yıkardı. Hep rahmetli Sami Efendi Hazretleri'nin almış olduğu abdestler bir avucunun içini dolduracak su kadardı. O akan fazla sudan ahirette hesap var derdi. Nehirin kıyısında bile olursanız olun, nehir kıyısında bile olsanız abdest alırken suyu israf etmeyiniz diyor.
Evet.
İşte o sır Sami Efendi Hazretleri'nde böyle tecelli etmişti. Biz de nasıl tecelli edecek bilemiyorum. Bir abdest alıyoruz. Peygamberimiz hadis-i şeriflere göre yarım litre suyla abdest almıştı. Biz bir abdest alıyoruz. 10 litre su gidiyor. Gusül abdesti. 5 litre suyla gusül abdesti almış. Hadis-i şerifler onu gösteriyor. Biz yarım ton suyla gusül abdesti alıyoruz. Banyo değil, gusül abdesti.
Evet.
Ve abdest. Hadisler ortada. Bir doktora dersinde, fakültede doktora öğrencilerimle bu konuda bir atölye çalışması yapmıştım. Ortaya bu çıkmış, şaşırmıştım ben. Yani o kadar az suyla. Abdest alınır mı? Alınır. Avucunu alır, vücuduna sürermiş peygamberimiz. Suyu avuç avuç. Öyle gusül abdesti alırmış. Bizim her şeyimiz bugün israf. Zaman israfı, insan israfı, yemek israfı, su israfı. Ve bu dünyanın imkanları sınırlı. Sınırsız değil. Bir gün bitecek. Ne petrol kalacak, ne su kalacak bu dünyada. Dolayısıyla israf etmeden yaşamak lazım. Aşırıya kaçan ve israf edenleri Allah sevmez. İnnel mübezzirine kânû ihvâneşşeyâtîn. Saçıp savuranlar, bol keseden atanlar, İşte bunlar şeytanların kardeşleridirler. Esad Erbil Hazretleri'nin anlatmak istediği tefekkür bu satırlarda, bu ifadelerle işte bu şekilde bir sunum yapıyordu. Yani Allah'ın ayetlerini düşünün, ibret alın, hayatınıza geçirin. Hayatına geçirmedikten sonra herhangi bir konu üzerinde düşünmenin ne manası var? Ne manası var? Yok. Hiçbir manası yok. Manasız. Yani kitapta satırda kalıyor. Sadıra, bilinç altına girmiyor.
Yani tefekkür aynı zamanda yaşama dönüştürmek değil mi?
Yaşama, hayata. Tefekkür zaten tefaul babında içselleştirme var.
İçselleştirmek, evet.
Benimseme var. Yani tefekkürün konusu neyse o konuyu benimseme, içselleştirme var. Onunla bütünleşme var. İşte Esad Erbilî Hazretleri mektubatın 70. sayfasında mektubatta
evet.
Böyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki Kur'an bizden herhangi bir şey üzerinde düşünüp tefekkür etmemizi istemektedir. Yani her şey üzerinde Kur'an düşünmemizi istiyor. Her şeyi.
Evet.
Çünkü her şey bir ayettir. O ayetlerin hepsi Allah'ı gösteriyor. Gösterdiği için düşüneceğiz. Her şeyi Allah yaratmıştır.
Yani bir kevni ayetler
tabii
var.
Tabii tabii. Her şeyde Allah'tan bir iz var. Her şey onu anlatıyor. Her şey ona götürüyor. Dolayısıyla her şey mürşit. Sen mürit olabilirsin. Sır burada. Bu nedenle tasavvufta çok önemli bir yere sahip olan tefekkür-ü mevt, yani ölümü düşünüp içselleştirmek, kişiyi en büyük gerçekle yüzleştirmesinden dolayı gafletten uzaklaştırır. Allah'ı unutmaktan uzaklaştırır. Allah'a yaklaştırır. Gerçeğe doğru yol almasını sağlar. İşte tefekkür-ü mevtün kişiyi gafletten uzaklaştırdığını bir örnek olarak ele alan Esad Efendi Hazretleri kullu men aleyha fan ve yebka büsrabbeki zülcelal ve ikram, her şey fanidir, her şey yok olacaktır, her şey yok olacaktır, sadece ve sadece Allah'ın yüce zatı baki kalacak, devam edecektir. O zaman yokluğunu gör. O zaman Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin buyurduğu gibi fakrın bil, fakrını bildi, yokluğunu bildi, yoksulluğunu bildi, hiçliğini bildi. Allah bizim hiçliğimizde başlıyor. Allah bizim hiçliği bilip yaşamamızda başlıyor. Sofrada 10 şey yemek varken o sofrada Allah bulunmaz. O sofrada israf var. Saçıp savurma var. O sofrada şeytan var. İnnel mübezzirine kânû ihvâneşşeyâtîn. Anlayana tabii. İsraf yok. Allah israf edenleri sevmez. İnnallâhe lâ yuhibbul müsrifîn. Konuşmada israf. Bakmada israf. Dinlemekte israf. Tutmakta israf. Yürümekte israf. Aklınıza gelen her şeyde israf. Biz orta ümmetiz. Denge.
Evet.
Dengeyi bulacağız. Ve cealnâküm ümmeten ve satan. Ben, biz, sizi denge ümmeti yarattık. Onun için herkesin ortada toplanması lazım. Ekstrem, aşırı uçlarda denge yoktur. Üzerine bildiğimiz gemi yan yatar. Su alır ve batar. Ortasında duracağız.
Evet.
İleri de yok, geri de yok. İfrat, t harfiyle. İfrat yok, dal harfiyle. Tefrit de yok. İkisinin ortası. Bunu sağlayabilmek Vahit Bey gerçekten çok zor. Denge çok farklı bir şey. Denge ve dengeli olmak çok farklı bir şey.
Evet hocam.
Olgunluktur yani denge.
Bu dergaha gelen, Kelami Dergahı'na gelen Zevat-ı Kiram'dan bahsediyorlar hocam. Bu Kelami Dergâh'ına kimler gelirdi? Bunlardan bahsedelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, dergah biliyorsunuz yani herkesin geldiği bir yer.
Evet.
Yani dergahın kapısı açıktır. Gelene niçin geldin denmez, gidene de niye gidiyorsun denmez. Herkes gelirse kendi isteğiyle gelir, herkes giderse kendi isteğiyle gider. Bunun manası o dergah hak kapısıdır. Geliyorsa Allah getirmiş demektir. Ayrılıyorsa Allah onu ayırıyor, Allah onu götürüyor demektir, gönderiyor demektir. Ve dergaha herkes gelir.
Evet.
Dergah bir eşitlik kapısıdır. Dergahta statü eşitlik statüsüdür. Kimsenin kimseye üstünlüğü yok. İslam'ın zaten bir kuralı. Ama dergahlarda bu gözle görülür, elle tutulur bir şekilde yaşanıyordu. Hiç kimsenin, hiç kimseye rüçhaniyeti yok. Hiç kimse, hiç kimseye reislik yapamaz. Başında bir tane lideri vardır. Şeyh efendidir. Mürşid-i Kamil'dir. Ve onun şemsiyesi altında herkes kardeş, herkes bir, herkes eşit. O şemsiyenin altında en entelektüel bir yazar, en entelektüel bir profesör, bir sokak dilincisiyle, bir sokak çöpçüsüyle eşittir. Teneşir tahtasına yattığımız zaman er kişi niyetine diyoruz.
Evet.
Herkes er kişi niyetine, o kadar. Zengin kişi niyetine, çöpçü niyetine, fakir niyetine, profesör niyetine denmiyor. Erkeklere er kişi niyetine, kadınlara hatun kişi niyetine. Bitti, o kadar. Herkes Peygamberimizin buyurduğu gibi bir tarağın dişi gibi eşit. Kimsenin kimseden üstünlüğü yok. Kimse kimseden farklı değil.
Evet.
Yunus Emre, sen kendine ne sanırsan ayrığa onu san. Sen neysen başkası da o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kendine yapılmasın istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Sen neysen başkası da o. Bu şekilde formüle edilmiş. Yani bu merkezden gelen, kendini merkeze alan ve çevreyle empati kuran ve o bütünlük içerisinde hareket eden ve bir olgunluk olarak insanın kemalatını ifade eden bir yapıdır bu. Bu yapı fevkalade büyük önem arz eder. Çünkü insanın kemale ermesi bu dünyada önemli. Evet. Çiğ gelip çiğ gitmemeli. Ham ervah gelip ham ervah musalla taşına yatmamalı. Sami Efendimiz mezara insan olarak giriniz diyor. Çünkü kendinizi insanlaştıramazsanız hayvan olarak girersiniz. Sami Efendi Hazretleri çok büyük bir insandı. Gerçekten kendisini canı gönülden çok severim. Allah bizleri onlara layık eylesin.
Allah şefaatlerini nail eylesin inşallah.
Amin. Bu dergah, Kelami Dergahı, daha önce Kadiri tarikatına mensup bir zat, onun kurduğu bir dergah. Tabii İstanbul hep oraya akıyor. Pek çok gelen giden var Kelami Dergahı'na. Biz Kastamonu'da rahmetli Hasip amcayla görüştüğümüzde ona sormuştuk. Bu Kelami Dergahı'na kimler geliyor, kimler geliyor?
Evet.
Hazırladığım kitabın 3. cildini, yani Esad Erbili Hazretleri ile Kuddüs-i Sürruhul Aziz Hazretleri ile ilgili hazırlamış olduğum kitabın 3. cildini dergaha gelenler, dergahın çevresi. Periferik bir yaklaşımla çevreden merkeze doğru kimler geliyordu? Mevlana'yı biliyoruz. Mevlana Hazretleri saraya davet edildiği zaman yemeğe, müritler arasında dilenciler vardı. Dilenciler arasında, müritler arasında fakirler vardı. Evet. Yoksullar vardı. Böyle müderrisler vardı. Beyler vardı. Zenginler vardı, esnaf vardı. İlim adamları vardı. hafızlar, imamlar vardı. Pek çok insan vardı etrafında. Yani her çeşit insan vardı. Çünkü o dergah denilen yer bir ümittir. Ümit bir ışıktır. Işığa herkes gelir. İnsan da gelir, hayvan da gelir. Yeter ki bir yerde ışık olmasın. Işık olan her yerde. Her yerde insanlar, hayvanlar, mahlukat, karanlıkta her şey hareketsiz kalır. Karanlığa kimse gelmez. Çünkü göze ve ruha bir neşedir ışık. Bir böyle rahatlamadır. Bir huzurdur. Bir Allah'a buluştur. Allah nurdur. Allah nuru semavati vel ard. Allah yerin göğün nurudur. Işıktır yani.
Evet.
Ya bir varlıktır. Bir sevinçtir. Karanlıkta sevinç yoktur. Korku vardır. Havf vardır. Aydınlıkta ümit vardır. Reca vardır. Onun için herkes ümidin peşinde koşar. İşte dergaha bu gelenlerin hepsini ben toplamak istiyorum. Ve üçüncü ciltte onları, isimlerini bulduklarım, isimlerini bulduktan sonra hayatlarını bulabildiklerim, böyle bir cilt halinde onları da yazmayı arzu ediyorum. Çünkü çok, pek çok insan gelmiş efendim. Bugün bakıyorsunuz Geredeli Hacı Emin Efendi Hazretleri, Esad Erbili Hazretleri'nin müridanından çok önemli bir müderris.
Evet.
Yani Geredeli Hacı Emin Efendi Camii Şerefi var. Geredeli'nin ortasında. Müftü Kemalettin Üstün'ü yetiştirmiş. Ve kendisi öldükten 36 sene sonra mezarının olduğu yerden İstanbul-Ankara yolu geçecek. Mezarını açtıklarında 36 sene geçmesine rağmen mezarından sapasağlam çıkmıştır. Geredeli Hacı Emin Efendi Hazretleri.
Allah Allah.
Doğduğu Çoğullu köyüne, Gerede'nin Çoğullu köyüne götürülmüş. Kemalettin Üstün Efendi oğlu. Onun mezarı da babasının yanında. Ve o cami de hala Gerede'nin içerisinde. Çok büyük bir zattı. Ben Esad Erbili Hazretleri'ne intisaplı olduğunu bilmiyordum. Peygamber aşığı insan.
Halifelerinden mi hocam, yoksa sadece
halife olup olmadığını tespit edemedim ama intisaplı olduğunu iyi biliyorum.
İntisaplı. Evet.
İntisaplı olduğunu iyi biliyorum. Ve şu anda onun nesli de aynı dairenin çevresinde yer almaktadırlar şu, evet, anda. Yani öyle insanlar var. Şıhların Ahmet Efendi var, peygamberimizin neslinden büyük zat, Yozgatlı. Mesela o da aynı şekilde Esad Erbil Hazretleri'ne intisaplı. Ne insanlar var. Böyle hala da bulduğum isimler var benim şahsen. Bulduğum isimler teferruatıyla beraber, işte Altınoluk dergisinde inşallah belki bu ay çıkacak, yayınlanacak. Sayı, isimlerini tespit edebildiğim 50 civarında insan var.
Evet. Bunlar çok önemli tabii yani.
Önemli.
Tabii.
Bunlar profesörler var.
Evet.
Ordinarius profesörler var. Hafızlar var. Ondan sonra müderrisler var, cami imamları var, müezzinler var, tüccarlar var, fakirler var, zenginler var, talebeler var, kadınlar var, erkekler var.
Evet.
Beyce Hanım var mesela. Mahmut Muhtar Paşa, Osmanlı Sadrazamı, Başbakan. Hanımı Nimet Hanım. O da dergaha gidip geliyor. Sultan, böyle kadınlar da var
Sultan,
yani bildiğimiz.
Sultan Reşat değil mi?
Sultan Reşat, padişah bizzat, intisaplı.
Evet.
Kimler var, kimler var. İşte üçüncü ciltte 50'ye yakın, hatta 50'yi biraz geçen sayıda dergaha müntesip insanlar var. Yani ismini bilebildiğimiz tabii. Bir de mektubatta da geçiyor biliyorsunuz.
Evet.
Hatıralarda da topladıklarımla beraber bunların hepsini bir hediye olarak inşallah okuyuculara önümüzdeki sene Allah ömür verirse arz etmeyi istiyorum.
Sultan Reşad'ın hocam,
evet,
Pir Efendimiz'e intisap etmesiyle alakalı.
Evet, evet.
Küçük bir anekdot var.
Var, evet. Orada onu da anlatayım. Yani bu dergahın çevresindeki isimler. Bir, Osmanlı Padişahı Sultan Reşad.
Evet.
Nasıl intisap etmiş? Yeri gelmişken hemen anlatalım.
Buyurun hocam.
Ve dergaha kimler gelirdi? Onları da izah edelim.
Buyurun.
Efendim, Sultan Reşad tahta çıktıktan sonra bir cübbe diktirir.
Evet.
Efendim eskiden kıymetli hediyeler ilmiye sınıfına cübbe şeklinde olurdu. Şeyhlere cübbe şeklinde olurdu. Vezirler samur, kürk vesaire onları giyerlerdi. Onun için cübbe çok önemli bir hediyedir. Önemi vardır yani. Asaleti vardır. Sultan Reşat Terzi'ye der ki, cübbenin yakasını dikme. Terzi o cübbeyi diker ve yakasını dikmez. Der ki, efendim cübbe bitti, yakası açık. Ne yapalım? Sultan Reşat eline kalemi alır. Küçücük bir kağıda Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazar. Gizlice. Ve onu, o ayetleri cübbenin yakasının içine koyar. Terzi efendi, hadi dikiniz der. Terzi ne olduğunu bilmiyor. Bir şey yazmıştır ama hemen diker. Dikim işi bittiği zaman Sultan Reşat Terzi'ye, sen yanımda kal der. Ve yaveri olan paşaya cübbeyi vererek Kelami Dergahı'na git, Esad Derbili Hazretlerine bunu hediyem olarak takdim et der. Ve tembihler.
Evet.
Dikkat et, Esad Efendi bu cübbeyi giyerken ağzından ne çıkarsa bir kağıda yaz, bana getir der. Bunun üzerine Sultan Reşat'ın yaveri Kelami Dergahı'na gelir. Ve bizzat cübbeyi kendi eliyle giydirmek ister. Esad Efendi önce, olmaz evladım, kendim giyerim dese de yaver, olmaz efendim, padişahımızın kesin emri, cübbeyi bizzat ben giydireceğim karşılığını verince, Esad Efendi ülül emre itaat gerekir diyerek yaverin elinden cübbeyi giyer.
Evet.
Ancak giyerken hafif bir sesle Fecr suresinin son 4 ayet-i kerimesini okur. Estağfirullah. Ya eyyetühen nefsül mutmainne. Ey huzura kavuşmuş olan nefis. İrci'i ila rabbiki radiyeten merdiyye. Sen Rabbinden razı, Allah da senden razı olarak sen Rabbine dön. Fedhuli fi ibadi, kullarımın arasına katıl. Vedhuli cenneti, ve cennetime gir. Meğer Sultan Reşat'ın cübbenin yakasının içine yazıp koyduğu ayetler bunlarmış.
Evet, Esad Efendi'nin cübbeyi evet. Giyerken okumuş olduğu ayetler.
Yaver döner, efendim giyerken ya eyyetühen nefsül mutmainne ayetlerini okudu deyince Sultan Reşat bu durum karşısında duygulanır ve ağlamaya başlar. Ve ertesi gün gider bizzat tekkeye, Esad Erbil Hazretlerinden maneviyat dersi alır ve ona intisap eder. Ey canan, Sultan Reşat sana kurban. Arz-ı semada herkes sana hayran. Bismillahi. Yani devrin padişahı Sultan Reşat da Esad Erbil Hazretlerine müntesip bir dervişti.
Evet. Hasip Efendi'nin anlattığı bu dergahta tanıdığı zevat, hocam onları da ismen böyle kısa kısa zikredebilirseniz, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
Efendim dergaha kimler gelirdi? Dergaha kimler gelmezdi ki?
Evet, padişah herkes, bile geliyorsa.
Tamam. Herkes gelirdi, serbest. Bizim şu anda kapımız serbest mi? Herkes giremiyor. Gireyim mi girmeyeyim mi diyor. Dergah olması için kapıya gelen içeri mutlaka girmesi lazım. Yani camiyi düşün. Camiye giren çıkan değil mi? Belirsizdir. Ve niye geldin diye sorulmaz ve kimliği de sorulmaz.
Evet.
Bizim evimizde dergah olması için gelenin gidenin belirsiz olması lazım. İsteyen kapıyı açıp girecek. Evler dergah değildir. Dergah Allah evidir.
Aç da gelecek, susuz da gelecek
falan. Kulun kapısı kilitlidir. Allah'ın camisi, dergahı, kapısı herkese açıktır. Onun için de dergah denmiştir.
Evet.
Bu çok önemli. Dergaha diyor, Hasim Efendi en çok ulema sınıfı gelirdi diyor. Alimler daha çok gelirdi. 1924 senesinde ben dergahta görevliyken Sami Efendi halife olarak memlekete Adana'ya gönderilmişti.
Evet.
Benden önce dergahta epeyce kalmış Sami Efendi Hazretleri diyor. Onun hakkında 35 yaşlarında Pir Efendimizin en genç halifesi diye bahsedilirdi. Ben dergahta kalırken dergaha gelenler hatırlayabildiğim kadarıyla şunlardı. Kavak imamı Hulusi Efendi, Sütlüce imamı Ömer Efendi, Molla Said-i Nursi, Hoca Tayfur Efendi, Kastamonulu Hafız Nuri Efendi, Trabzonlu Süleyman Efendi, Lütfü Efendi, Kayseri Dersi Amı Hafız Abdullah Efendi, Konya Reisül Kurrası Konyalı Hafız Efendi, İstanbul Reisül Kurrası Hafız Hayrullah Efendi, Hoca Yusuf Efendi, Fatih Dersi Amı Hafız Abdullah Efendi. Efendim bunların hepsini ben tanırım. Bunların hepsi icazetli halifeydi.
Evet.
Ve dergaha sık sık gelirlerdi. Tabii İstanbul, genellikle İstanbul içindekiler. Ayrıca Münir Paşa vardı. Daha önceden Paris Büyükelçiliği yapmış. Onun hanımı, yani paşa ve hanımı. Hanımı Fransızdı Münir Paşa'nın.
Evet.
Ve rüyada Esad Erbil Hazretleri'ni görmüş. Rüyada Müslüman olmasını söylemiş. Ve Münir Paşa'nın hanımı o rüyadan sonra geldi. Dergâhtan Müslüman oldu. O da iyi bir dervişti. Fransızdı. Devrim başbakanı, o devrim başbakanı eskiden Gazi Mahmut Muhtar Paşa ve eşi Nimet Hanım. Onlar da Esad Erbil Hazretleri'ne intisaplıydı. Profesör Mehmet Ali Ayni, Profesör Ferit Kam, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir hayli milletvekilleri, üst seviyeden subaylar,
o zamanki meclis tabii, evet, değil mi hocam, meclisten vekil,
ve tüccarlar, pek çok insan Kelami Dergahı'nın devamlılarındandı. Şem-i can yandıkça pervaneler üşüşür, cümle alem baş eğer dergaha koşuşur. Evet, bismillahi. Yani bu dirilik mumu, can mumu, hayat mumu yandıkça hayata herkes koşar. Çünkü bir ışık oradan hayat ışığı alır. Yani oradan güç alır. Herkes oraya gidiyor, oraya toplanıyor, oradan feyiz alıyor, oradan dirilik alıyor. Maneviyat orada. Yani zikir, fikir, Kur'an-ı Kerim, namaz, teheccüd, dua, gözyaşı, samimiyet, hizmet, gayret, her şey orada. Dergahlar ümitsizlik dergahı değildir.
Evet.
Mevlana'nın dediği gibi dergahıma ümidi nist. Baza, baza heran çi hesli baza. Mevlana'nın dediği, şimdi bizim gel, gel ne olursan ol yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değil. Dergah merkezdir. Allah'ın evidir, merkezdir. Sen merkezinden koptun, ayrıldın, uzaklara gittin. Baza, bir zamanlar bu merkezindeydin, ayrıldın, bu merkeze gel. Uzaklaştın, mecusi oldun. Putperest, ateşperest, kafir, Hristiyan, Nasrani, Yahudi oldun. Merkezinden uzaklaştın. Sen merkezdeydin, bir zamanlar Allah'taydın. Tekrar buraya gel. İster günahın olsa ve 100.000 kere günahına tövbe edip bozmuş olsan, yine gel, yine gel. Dergahıma ümmidi nist. Baza, baza, heronçi hasti baza. Gel, gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değil. Dergahlar git, git demez. Gel, gel der. Benim evimin kapısına varırsan, benim evimin kapısı git, git der.
Evet.
Evlerimiz ne zaman okul olacak? Evlerimiz ne zaman dergah olacak? Ne zaman insanlara evimize misafir edeceğiz? Ne zaman yemek yedireceğiz? Modern insan bunların hepsini terk etti. Özellikle kadınlarda yemek yedirme, misafire hizmet, Allah aşkı ve dolayısıyla misafir etmek, yedirmek, içirmek, bu aşkların modern kadın hepsini bitirdi. Kocası misafir getirecek, eve misafir gelecek. Kadınlar artık kabul etmiyorlar. O eski Osmanlı kadınları bitti. Misafir mi gelecek? Hemen lokantaya gidiyoruz. Evde pişir de eve misafir gelmesi, Allah gelmesi demektir. Ona yemek yedirmen sanki Allah'a yedirmen demektir. Misafir gelmedi, Allah geldi, Allah.
Evet.
Misafir kabul etmiyoruz. Evimizde Allah'ı kabul etmiyoruz. Ey kulum, kapına geldim, beni doyurmadın. Ya Rabbi sen yemek yemesin ki. Hayır, bir falanca birisi misafir gelmişti, açtı. Sen onu misafir etmedin, sen onu doyurmadın. O doysaydı ben de doyardım, ben onun yanındaydım. Onu doyurmayınca o da aç kaldı, ben de aç kaldım. Niye beni doyurmadın? Evlerin böyle olması lazım.
Evet.
Ama evler böyle değil. Ne evin erkeği, ne evin kadını. İslami şuur yok.
Evlerde de.
Allah'ı harcaya harcaya tükettik. Hayatımızda Allah yok. Allah'ım neredesin?
Evlerde huzur kalmıyor tabii o zaman. Huzur da yok. Evet hocam. Hocam ağzınıza sağlık. Muhterem dinleyenler, hocamıza teşekkür ediyoruz. Bugünkü programda Esat Efendi'nin tefekkürle ilgili görüşlerinden bahsetti hocamız. İsrafın önlenmesinden bahsetti. Fakirin yediği gibi yemek, fakirin yaşadığı gibi yaşamak, misafire ikram, Sultan Reşat'ın Esat Efendi'ye intisabı, Kelam-ı Dergâh'ına gelen Zevat-ı Kiram gibi konulardan bahsetti. Muhterem hocamıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda efendim tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.